Ayrım 10.
Araba kazası Miriam'ı elinden aldığından bu yana geçen 10 yıl içinde ona hayattayken olduğundan daha fazla değer vermişti. Bazen Miriam'la yaşadığı rahat mutluluğu, hayatın gerçekten mesut geçen anlarının onları dolu dolu yaşayamadan nasıl gelip geçtiğini düşününce kederle iç çekerdi. Şu anda bile aradan 10 yıl geçtikten sonra adını hızla söyleyemiyor, her heceden sonra duraklamak zorunda kalıyordu. Başka hiçbir kadının kendisi için gerçekten bir anlam ifade etmediğini de biliyordu. Birkaç kadın geçici olarak yalnızlığını gidermişti ama Miriam'ın yerini asla alamayacaklarını onların ve Julius'ın anlaması pek uzun sürmemişti. Daha yakın dönemlerde yalnızlığı bir kısmı psikiyatrik destek grubunda olan geniş erkek arkadaş çevresiyle ve iki çocuğuyla hafifliyordu. Son 5 yıldır bütün tatillerini en familie ailesiyle, iki çocuğu ve 5 torunuyla birlikte geçiriyordu. Ama bütün bu düşünceler ve anılar gece fragmanları ve kısa konular haline geçmişti aklından. Bu gecenin zihinsel işlevinin ana konusu o gün öğleden sonra terapi grubuna yapacağı konuşmanın provasıydı. Kanser olduğunu zaten pek çok arkadaşına ve bireysel terapi hastalarına açıklamıştı. Ama ne kadar ilginçtir ki kafası gruba açılma konusuyla acı verecek derecede meşguldü. Julius bunun terapi grubuna aşık olmasıyla ilgisi olabileceğini düşünüyordu. 25 yıldır her oturumu büyük bir sabırsızlıkla beklerdi. Grup bir insan kümesinden daha fazla anlam taşıyordu. Kendine ait bir hayatı, kalıcı bir kişiliği vardı. Orijinal üyelerden hiçbirinin, kendisi hariç tabii, hala grupta olmamasına rağmen sabit, kalıcı bir benliği, ölümsüz görünen çekirdek kültürü, meslek dilinde eşsiz normlar takımı, yazılı olmayan kuralları vardı. Hiçbir üye grup normlarını sayamazdı ama herkes belirli davranışların uygun olup olmadığı konusunda uzlaşmaya varabilirdi. Grup hafta içindeki her olaydan daha fazla enerjisini gerektiriyordu ve Julius sıkıntısızca devam ettirebilmek için büyük çaba harcıyordu. Saygın bir merhamet gemisi gibi büyük acılar çeken bir yığın insanı daha güvenli, mutlu limanlara ulaştırmıştı. Kaç tanesini mi? Ortalama grupta kalış süresi 2 ila 3 yıl olduğuna göre Julius en azından 100 yolcusu olduğunu düşünüyordu. Zaman zaman ayrılan yolcuların anıları aklına gelir. Konuşmalarının bir bölümü bir yüz ya da olaya ait hızlı bir hayal zihninden geçerdi. Bu anı parçalarının o canlı günlerden, hayat ve anlam taşıyan etkileyici olaylardan geriye kalan tek şey olduğunu düşünmek üzücüydü. Yıllar önce Julius grubu videoya alıp bazı problemli bölümleri bir sonraki oturumda göstermeyi denemişti. O eski bantlar artık çağdaş video donanımıyla uyumlu olmayan eski moda formatta kalmıştı. Bazen onları Bodrum'daki deposundan çıkarıp dönüştürmek ve eski hastalarını yeniden hayata döndürmek istiyordu. Ama bunu hiç yapmamıştı. Hayatın aldatıcı doğasının kanıtını, nasıl parlak bir bantta depolandığını ve mevcut anın ve her anın ne kadar hızla elektromanyetik dalgacıkların hiçliğine dönüştüğünü kendine göstermeye dayanamazdı. Grupların denge ve güven oluşturması biraz zaman alıyordu. Yeni bir grup motivasyon ya da beceri gibi nedenlerle grup görevine diğer üyelerle etkileşimde bulunup bu etkileşimi analiz etmek, katılamayan üyelerden kurtulurdu. Sonra üyelerin güç, merkezde olma ve etkileyebilme pozisyonu için manevralar yaptığı huzursuz çalışmalarla haftalar geçer. Fakat sonunda güven geliştikçe iyileşme atmosferinin gücü artardı. Meslektaşı Scott bir keresinde bir terapi grubunu savaşta inşa edilen bir köprüye benzetmişti. İlk oluşturma aşamasında pek çok yaralı, yani gruptan ayrılanlar verilir ama köprü bir kez inşa edildikten sonra pek çok insanı daha iyi yerlere taşırdı. Geriye kalan ilk üyeleri ve daha sonra gruba katılanları. Julius terapi gruplarının hastalara yardımcı olduğu çeşitli yolları anlatan mesleki makaleler yazmıştı ama gerçekten önemli olan unsuru tarif ederken uygun dili bulmada her zaman zorlanırdı. Yani grubun iyileştirici havasını. Bir makalede grup terapisini hastanın rahatlatıcı yulaf ezmesi banyosuna sokulduğu ciddi deri lezyonlarının dermatolojik tedavisine benzetmişti. Bir grubu yönetmenin en büyük yan yararlarından biri, bu profesyonel literatürde hiç söze edilmeyen bir gerçekti, İyi bir grup terapisinin hastalar kadar terapisti de iyileştirdiğiydi. Julius bir oturumdan sonra her zaman rahatlatma hissetmesine rağmen terapinin kesin mekanizması konusunda hiçbir zaman emin olamıyordu. Bu 90 dakika boyunca kendini unutmanın bir sonucu muydu, yoksa terapinin diğer eyleminin kendi uzmanlığının tadını çıkarmasının, yetenekleriyle gurur duymasının veya başkalarının kendisine duyduğu saygıdan zevk almasının bir sonucu muydu? Yoksa yukarıdakilerin hepsi miydi? Julius kesin bir karara varmaya çalışmaktan vazgeçmişti ve son birkaç yıldır yalnızca grubun iyileştirici sularına dalma şeklindeki dostça açıklamayı kabul etmişti. Melanomunu terapi grubuna açıklaması önemli bir hareketti. Bu, aile, arkadaşlar ve arka plandaki diğer insanlara açıklanması gerektiğini düşündüğü bir şeydi. Fakat en önemli dinleyicilerine, şifacısı, doktoru, rahibi ve şamanı olduğu seçilmiş grubunun önünde maskesini indirmesi tamamen farklı bir şeydi. Bu geri dönüşü olmayan bir adım, kullanım süresinin dolduğunun kabulü, hayatının artık o daha büyük, daha parlak geleceğe doğru yükselmediğinin açıkça itirafıydı. Julius şu anda seyahatte olan ve daha bir ay gelmeyecek olan eksik üye Pam'i de çok düşünüyordu. Bugün açıklamasını duymak için orada olamayacağına üzülüyordu. Julius'a göre o grubun en önemli üyesiydi. Diğerleri ve kendisi için her zaman rahatlatıcı, iyileştirici bir özellik taşıyordu. Grup onun aşırı öfkesi ve kocasıyla eski sevgilisini saplantılı şekilde düşünmesi konularında yardımcı olamadığı için Pam'in umutsuzlukla Hindistan'daki bir Budist tapınağından yardım aramaya gitmiş olmasından dolayı utanç duyuyordu. Bütün bu duyguların karmaşası içinde Julius o öğleden sonra saat 4:30'da gruba girdi. Üyeler yerlerine oturmuş, Julius girdiğinde ortalıkta kaldırdıkları bazı kağıtlara bakıyorlardı. Garip diye düşündü. Geç mi kaldım? Hızla saatine baktı. Hayır, tam 4:30'du. Bu düşünceyi aklından çıkarıp hazırladığı konuşmayı yapmaya başladı. Evet, başlayalım. Bildiğiniz gibi grubu hiç ben başlatmam. Ama bugün bir istisna, çünkü söylemem gereken bir şey var. Anlatmanın benim için zor olduğu bir şey. İşte geliyor. Bir ay kadar önce ciddi, açıkça söylemek gerekirse ciddiden de öte, hayatı tehdit eden türde habis melanom denen cilt kanserine yakalandığımı öğrendim. Sağlığımın iyi olduğunu sanıyordum. En son girdiğim rutin kontrolde çıktı. Julius durdu. Bir şeyler yolunda değildi. Üyelerin yüz ifadesi ve sözel olmayan dili doğru değildi. Duruşları yanlıştı. Ona doğru dönmüş olmaları gerekiyordu. Ona odaklanmaları, ama kimse ona bakmıyor, göz göze gelmiyordu. Bütün gözler ondan kaçıyor, boş boş bakıyordu. Rebecca hariç, o gizlice kucağındaki kağıda bakıyordu. Neler oluyor diye sordu Julius. Sizinle bağlantı kuramadığımı hissediyorum. Hepiniz bugün başka bir şeyle meşgul gibisiniz. Ve Rebecca, ne okuyorsun? Rebecca hemen kağıdı katladı, çantasına sokuşturdu ve bakışlarını Julius'un bakışlarından kaçırdı. Tony sessizliği bozana dek herkes sessizce oturdu. Şey, benim konuşmam gerekiyor. Rebecca adına konuşamam ama kendi adıma şunları söyleyebilirim. Benim sorunum şu ki, sen konuşmaya başladığında şeyden, sağlığından söz edeceğini biliyorum. Bu yüzden sana bakmak zordu ve yeni bir şey duyuyormuş gibi yaptım. Ama sözünü kesip bunları zaten bildiğimi söyleyemedim. Nasıl? Ne söyleyeceğimi nereden biliyordun? Neler oluyor bugün? Julius, özür dilerim, ben açıklayayım dedi Jill. Yani bir bakıma suçlu benim. Son oturumdan sonra kafam çok karışıktı. Eve ne zaman gideceğimi veya gidip gitmeyeceğimi, eve gitmezsem nerede kalacağımı bilmiyordum. Herkesi kafeteryaya gitmeye zorladım. Orada konuşmaya devam ettik. Evet ve diye devam etmeye teşvik etti Julius. Bir orkestra yönetirmiş gibi eliyle havada küçük daireler çizerek. Şey, Philip bize durumu anlattı. Biliyorsun, sağlığın ve habis melanomunu. Melanom diye yumuşak bir şekilde araya girdi Philip. Jill elindeki kağıda baktı. Doğru, melanom. Teşekkürler Philip. Buna devam et, kafam karışıyor. Multiple myelom kemik kanseridir dedi Philip. Melanom cilt kanseridir. Melanini düşünün, derinin renk değiştirmesini. Demek bu kağıtlar diye sözünü kesti Julius'u eliyle Jill ve Philip'i açıklamaya davet ederek. Philip internetten senin tıbbi durumunla ilgili bilgi indirdi ve bir özet hazırladı. Birkaç dakika önce odaya girince de kağıtları bize verdi. Jill elindeki kağıdı Julius'a uzatınca Julius başlığı gördü. Habis Melano. Sersemleyen Julius arkasına yaslandı. Ben, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben etkisiz kaldığımı hissediyorum. Size anlatacak önemli bir haberim vardı ve kendi hayat hikayemde ya da ölüm hikayemde atlatıldım. Dönüp doğruca Philip'e konuştu. Bu konuda ne hissedeceğim konusunda bir tahminin var mıydı? Philip kayıtsız görünmeye devam ediyor, ne yanıt veriyor ne de Julius'a bakıyordu. Bu çok adil değil Julius dedi Rebecca. Tokasını çıkarıp uzun siyah saçlarını gevşetti, bükerek tepesinde topladı. Hatalı olan o değil. Birincisi oturumdan sonra Philip kafeye gitmek istemedi. Böyle eğlencelerden hoşlanmadığını, hazırlaması gereken bir dersi olduğunu söyledi. Onu sürükleyerek götürdük. Doğru, sözü Jill aldı. Çoğunlukla ben ve karım hakkında konuştuk ve o gece nerede kalacağım üzerinde durduk. Sonra kuşkusuz hepimiz Philip'e neden terapiye girdiğini sorduk ki bu çok doğaldı. Her yeni üyeye bu sorulur. O da hastalığının ardından onu aramanı anlattı. Bu haber bizi çok sarstı ve neler bildiğini öğrenmek için onu zorladık. Geri dönüp bakınca bu haberi bizden gizlemesinin bir yolu olmadığını görüyorum. Philip, grubun sen olmadan buluşmasının koşer, Yahudilikte kurallara uygun olup olmadığını bile sordu, diye ekledi Rebecca. Koşer mi? Philip böyle mi söyledi, diye sordu Julius. Hayır, dedi Rebecca. Biraz düşününce koşer sözcüğü bana aitti, ona değil. Ama bunu demek istemişti ve ben de sıklıkla kafede grup sonrası seans yaptığımızı ve senin bu konuda hiç itiraz etmediğini, yalnızca hiç sır kalmaması için orada olmayanları bir sonraki oturumda bilgilendirmemiz gerektiğini söylediğini anlattım. Rebecca ve Jill'in Julius'a kendini sakinleştirmesi için zaman vermesi iyiydi. Zihni olumsuzlukla çalkalanıyordu. Nankör, ukala, adamı sırtından vuran serseri. Ben onun için bir şey yapmaya çalışıyorum ve karşılığında aldığım bu. Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Gruba kendisi ve en başında neden terapiye girdiği hakkında ne kadar az şey anlattığını tahmin edebiliyorum. Hiçbiri için en ufak bir sevgi ya da şefkat duymaksızın bin tane kadını becerdiğini, gruba anlatmayı unuttuğuna da bahse girebilirim. Ama bütün bu düşünceleri kendine sakladı ve son oturumu izleyen olayları düşünerek yavaş yavaş zihni bu nefretten temizledi. Grubun elbette Philip'i oturum sonrasında kafeye gitmeye zorlayacağını ve Philip'in grup baskısına boyun eğmek zorunda kalacağını düşünmeliydi. Aslında Philip'i bu periyodik grup sonrası buluşmalardan haberdar etmediği için kendisi hatalıydı. Ve elbette grup Philip'in neden terapiye girdiği konusunda sorgulayacaktı. Jill haklıydı. Grup bu soruyu her yeni üyeye mutlaka sorardı ve elbette Philip sıra dışı geçmişlerini ve sonraki terapi sözleşmelerini anlatacaktı. Başka seçeneği var mıydı? Habis melanom konusunda tıbbi bilgi dağıtmasına gelince bu Philip'in kendi fikri, gruba kabul edilmek için seçtiği yoldu. Julius çok sarsılmıştı. Gülümsemeyi bile beceremiyordu ama kendini toparlayıp konuşmaya devam etti. Bu konuda konuşmak için elimden geleni yapacağım. Rebecca, o kağıda bir bakayım. Kağıtta yazılanları hızla taradı. Bu tıbbi bilgiler doğru gibi görünüyor. O yüzden tekrarlamayacağım. Ama size kendi deneyimlerimi anlatacağım. Doktorumun sırtımda kötü bir ben görmesiyle başladı. Biyopsi de onun habis melanom olduğunu doğruladı. Grubu bu yüzden iptal etmiştim. Olanları iyice anlayabilmek için kendime biraz zaman tanıdım ama zorlu birkaç hafta geçirdim. Julius'un sesi titriyordu. Gördüğünüz gibi bu benim için hala zor. Duralayıp derin bir soluk aldı, sonra devam etti. Doktorlarım geleceğimi tahmin edemiyor ama burada önemli olan önümde en azından bir yıllık sağlıklı bir dönem olduğunu düşünmeleri. Bu yüzden bu grup en az 12 ay devam edecek. Hayır, durun, şöyle söyleyeyim, sağlığım izin verdiği sürece sizinle bir yıl boyunca buluşacağım. Ondan sonra da grup sona erecek. Bu kadar beceriksizce konuştuğum için üzgünüm ama bu konuda pratiğim yok. Julius, bu hastalık gerçekten hayatı tehdit edecek bir şey mi diye sordu Bonnie. Philip'in internetten aldığı bilgi, melanomun aşamalarına dayalı bütün bu istatistikler filan. Açık soruya açık yanıt. Evet, kesinlikle hayatı tehdit edici. Bu şeyin gelecekte beni alt etmesi olasılığı çok yüksek. Bunun kolay bir soru olmadığını biliyorum ama açıklığın için teşekkür ederim Bonnie. Çünkü ben de önemli hastalığı olan çoğu insan için etrafımda sinsice dolaşan herkesten nefret ediyorum. Böyle bir şey beni yalnız bırakır ve korkutur. Yeni gerçekliğime alışmam gerekiyor. Bu hoşuma gitmiyor ama sağlıklı, kaygısız bir insan olarak bu hayat kesinlikle sona eriyor. Philip'in geçen hafta Jill'e söylediklerini düşünüyorum. Acaba o sözlerde senin için önem taşıyan bir şey var mı Julius diye sordu Rebecca. Kafede miydi yoksa burada mı emin değilim ama kendimi ya da hayatını bağlarınla tanımlamakla ilgili bir şeydi. Doğru söyledim mi Philip? Geçen hafta Jill'le konuştuğumda dedi Philip, ölçülü bir tonla konuşup göz temasından kaçınarak insana ne kadar bağlantısı varsa hayatın o kadar yük olacağını ve insanın bu bağlantılardan ayrılırken o kadar büyük acı çekeceğini söylemiştim. Schopenhauer ve Budizm insanın kendini bağlantılardan ayırması gerektiğini söyler ve bunun benim için yararlı olduğunu sanmıyorum diye sözünü kesti Julius. Ve bu oturumun o tarafa doğru gitmesi gerektiğinden de emin değilim. Rebecca ve Jill arasındaki hızlı ama anlamlı bakışmayı fark etmesine rağmen sözlerine devam etti. Ben bu konuya karşı taraftan yaklaşıyorum. Bağlantılar ve bunların bol miktarda olması dolu bir hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ve acı beklentisi yüzünden bu bağlantılardan kaçınmak yalnızca kısmen hayatta olmanın kesin reçetesidir. Sözünü kesmek istemedim Rebecca ama yaptığım duyuruya senin ve hepinizin verdiği tepkilere geri dönmek konuyla daha ilişkili olacak diye düşünüyorum. Görünen o ki benim kanser olduğumu öğrenmek güçlü duygular uyandırdı. Sizleri çok uzun zamandır tanıyorum. Julius durup etrafındaki hastalarına baktı. Sandalyesine yığılmış oturan Tony huzursuzca kıpırdandı. Bizim için önemli olması gerekenin bu grubu yönetmeye ne kadar devam edeceğin olduğunu söylediğinde çok şaşırdım. Bu yorum beni çok rahatsız etti. Hem de her zaman kalın derili olmakla suçlanan beni. Bunun aklımdan geçtiğini inkar etmeyeceğim ama Julius en çok bunun senin için ne anlama geldiğine üzüldüm. Yani hadi yüzleşelim. Benim için çok, yani gerçekten önemlisin. Çok zor şeyleri aşmama yardımcı oldun. Yani bizim senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu durum senin için çok korkunç olmalı. Benim için de, dedi Jill ve hepsi Philip hariç onaylayarak ona katıldı. Tony'ye yanıt vereceğim ama önce ne kadar etkilendiğimi ve birkaç yıl önce bu kadar doğrudan olup böyle cömertçe el uzatmanın senin için ne kadar olanaksız olduğunu söylemek istiyorum. Duygularım dalgalar halinde geliyor. Grubu iptal ettiğim ilk birkaç hafta dibe vurdum. Hastalarımla, bütün destek ağımla aralıksız konuştum. Şu anda daha iyiyim. İnsan her şeye alışıyor, ölümcül hastalığa bile. Dün gece hayat birbiri ardına gelen kahrolası kayıplardan oluşur sözü aklımdan çıkmadı. Julius durdu. Kimse konuşmuyordu. Herkes yere bakıyordu. Julius ekledi. Bu konuyla açıkça uğraşmak istiyorum. Her şeyi tartışmak istiyorum. Hiçbir şeyden kaçmayacağım. Ama siz bir şeyi açıkça sormadıkça bugünlük bu kadar konuşmanın yeteceğini düşünüyorum. Üstelik bütün oturumun bana ayrılması gerektiğini sanmıyorum. Sizinle her zamanki gibi çalışacak enerjimin olduğunu söylemek istiyorum. Aslında her zamanki gibi devam etmemiz benim için çok önemli. Kısa bir sessizlikten sonra Bonnie, dürüst olacağım Julius. Üzerinde çalışabileceğim bir şey var ama bilmiyorum, senin yaşadıklarının yanında benim problemlerim önemsiz görünüyor. Jill başını kaldırıp ekledi. Bence de benim yaşadıklarım, karımla konuşmayı öğrenip öğrenemeyeceğim, onunla kalıp kalmayacağım ya da batan gemiden ayrılıp ayrılmayacağım, hepsi senin yaşadıklarına kıyasla önemsiz kalıyor. Philip bir işaret almış gibi söze girdi. Spinoz Latince bir deyişi kullanmayı çok seviyordu. Subsipis aeternitatis, sonsuzluk yönünden anlamına gelir. Rahatsızlık verici gündelik olayların sonsuzluk yönünden bakıldığında daha az rahatsız edici hale geldiğini ifade etmektir. Bu kavramın psikoterapide gereği gibi takdir edilmeyen bir araç olduğuna inanıyorum. Belki, Philip burada durup doğrudan Julius'a baktı, bu senin karşı karşıya olduğun türde şiddetli saldırı için bile bir teselli sağlayabilir. Bana bir şeyler vermeye çalıştığını görebiliyorum Philip ve bunu takdir ediyorum ama şu anda hayata kozmik gözle bakma fikri yanlış ilaç olacak. Nedenini söyleyeyim. Dün gece iyi uyuyamadım ve sahip olduklarımı o anda takdir etmediğim için üzüntü duydum. Gençken içinde bulunduğum anı hep meydana gelecek daha iyi şeylerin başlangıcı olduğunu düşünüyordum ve sonra yıllar geçti. Birden kendimi bunların tersini yaparken buldum. Nostalji içinde yüzüyordum. Yeterince yapmadığım şey içinde bulunduğum anı takdir etmemekti ve senin bağlantıyı koparma çözümündeki problem bu. Bence o görüş hayata teleskobun ters tarafından bakıyor. Burada bir gözlemimi söylemek zorundayım Julius dedi Jill. Philip'in söylediği herhangi bir şeyi kabul etme olasılığın pek yok gibi. Bir gözleme her zaman önem veririm Jill. Ama bu bir görüş. Gözlemin nerede? Gözlemim Philip'in söylediği hiçbir şeye saygı duymadığın şeklinde. Julius'un bu konuda ne diyeceğini biliyorum Jill dedi Rebecca. Bu hala bir gözlem değil, duygularıyla ilgili bir tahmin. Benim gözlediğim şey, Julius'a döndü, senin ve Philip'in bugün ilk kez birbirinizle yarı doğrudan seslendiğiniz ve bugün Philip'in sözünü birkaç kez kestiğinde. Oysa şimdiye kadar bunu başka kimseye yaptığını görmedim. Tuş Rebecca dedi Julius. Doğru, doğrudan ve doğru bir gözlem. Julius dedi Tony, hiçbir şey anlamıyorum. Sen ve Philip neler oluyor anlamıyorum. Ona durup dururken telefon ettiğin doğru mu? Julius birkaç dakika başı önünde durdu sonra evet bunun sizler için ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Tamam açık konuşacağım ya da belleğim izin verdiği kadar açık. Teşhisten sonra büyük bir umutsuzluğa gömüldüm. Kendimi ölüm cezası almış gibi hissediyordum ve bu yüzden sersemlemiştim. Öteki karanlık düşüncelerin arasında hayatımda yaptığım herhangi bir şeyin kalıcı bir anlamı olup olmadığını sorgulamaya başladım. Bu soruyu bir iki gün düşündüm. Hayatım işimle bu kadar çok iç içe geçtiği için geçmişte gördüğüm hastalarımı düşünmeye başladım. Birisinin hayatını gerçekten ama gerçekten etkilemiş miydim? Boşa harcayacak zamanım yoktu. Bu yüzden hemen o anda eski hastalarımdan bazılarıyla bağlantı kurmaya karar verdim. Philip ilk kişiydi ve şu ana kadar da bir tek onunla bağlantı kurdum. Peki neden Philip'i seçtin diye sordu Tony. Bu 64 bin dolarlık soru ya da bunun zamanı geçmiştir. Bugünlerde 64 milyon dolarlık soru mu demeliyim? Kısa yanıtı şu, emin değilim. Bunu çok düşündüm. Bu benim için pek akıllıca değildi çünkü eğer değerim konusunda güvence istiyorsam Philip'ten çok daha iyi adaylar vardı. 3 yıl boyunca denememe rağmen Philip'e yardımcı olamadım. Belki terapinin gecikmiş bir etkisini söyler diye umuyordum. Bazı hastalar böyle şeyler söylerler. Ama Philip için durum böyle değildi. Belki mazoşistim. Burnumu sürtmek istiyordum. Belki kendime ikinci bir şans vermek için hayatımın en büyük başarısızlığını seçtim. Kabul ediyorum. Amaçlarımın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum.